Mısra-i Berceste. Merhaba, hoş geldiniz. Mısra-i Berceste'de karşınızdayız. Yapımcımız Nilgün Yıldırım sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Edip Cansever'in 1966 yılında Çağrılmayan Yakup adıyla yayınladığı kitaptaki dört uzun şiirinden biri olan Çağrılmayan Yakup isimli şiirinden bahsedeceğiz. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Evet hocam, Edip Cansever'in Türk şiirindeki yeri hakkında kısaca bir değerlendirmenizi alarak ardından şiire başlayalım.
Evet, Edip Cansever, Çağrılmayan Yakup en çok tanınan bilinen kitaplarından ve şiirlerinden birisi. Türk şiirindeki yeri hakkında kısa bir değerlendirme yapmak icap ederse, ikinci yeni diye olayı özetleyebiliriz aslında. İkinci yeninin bence beş büyük şairinden birisi. İkinci yeni bağlamında bu beş şairi aynı anda bir arada anmak benim sevdiğim işlerden birisi. Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan. İkinci yeninin ve modern şiirimizin beş büyük ustası. Edip Cansever aslında ikinci yeni dediğimiz zaman bir önceki kuşak veya dönem kaydı içerisinde şiire başlamış bir şair Turgut Uyar'la birlikte. İkinci yeni olayı başladığında Edip Cansever'in bir, Turgut Uyar'ın iki tane şiir kitabı vardır. Önceki döneme ait. Büyük ölçüde de Garip şiiri, Orhan Veli şiiriyle belirlenmiş bir şiirdir bu. Fakat hem Cansever hem Uyar şiirden gerçekten anladıkları için, iyi şiirin ne olduğunu bildikleri için ki zaten bunun için şiirimizin büyük ustalarından ikisine dönüşebilmişlerdir. İkinci yeni, yani o zaman için yeni şiir denilen ikinci yeni şiirini kavrar kavramaz, bu şiirle karşılaşır karşılaşmaz, önceki şiir alışkanlıklarını, anlayışlarını bir kenara bırakabilmişler ve kendilerini bütünüyle bu yeni şiire adapte etmeyi başarabilmişlerdir. Oysa bu kolay bir şey değildir. Bu bile tek başına bir yetenek olayıdır. Büyük şiirin veya usta şairin göstergelerinden birisidir bu, vazgeçebilmek ve yeni bir şeyi başarabilmek. İkinci yeni eşittir modern şiirimiz formülasyonu içerisinde de Edip Cansever'in, mesela Karakoç'un, Turgut Uyar'ın, Ece Ayhan'ın, Cemal Süreya'nın ne
Oktay
kadar
Rıfat'ı
bir yeri varsa
misin?
O kadar bir yeri vardır. Oktay Rıfat'ı ben ikinci yeni içerisinde değerlendirmiyorum. Ama hem şiir literatürümüzde hem ikinci yeni literatüründe Oktay Rıfat'ın adının üstelik sıkça geçtiğinin farkındayım. Oktay Rıfat bence garip şiirine gerçekten ikna olmamış bir şair. Bu açıdan şiirini ne yazacağını arayan bir şair. İkinci yeni döneminde de bence şanssız bir girişimi olmuş. Yeni şiiri bir ön söz yaparak veya ön alarak üstlenmeye çalışmış. Ama o şiire gerçekten emek veren şairlerin hiçbiri tarafından kabul görmemiş. Bunu da Cemal Süreya olsun, Edip Cansever olsun, Turgut Uyar olsun zaman zaman ifade etmişlerdir. Yani kısa bir giriş dedik, hı hı. Edip Cansever için modern şiirimizin büyük ustalarından birisi. İkinci yeni denildiğinde adı ilk akla gelen büyük şairlerimizden birisi.
İkinci yeni akımının yine en önemli temsilcilerinden birisi Cemal Süreya.
Evet.
Fazla şiirden öldü diyor Edip Cansever için. Bu tespiti, evet, yapıtlarının sayısıyla mı alakalı değerli hocam, yoksa sadece şiirlerinde ortaya çıkan çoklukla ilgili yapısal bir durum mu?
Aslında fazla şiirden öldü ifadesi çok güzel bir ifade. Edip Cansever için.
Çok üretken bir şairdi.
Çok üretken bir şair. İki anlamda da doğru bir cümle bu. Hem üretkenlik anlamında hem şiire bağlılık anlamında. Şiire bağlılık anlamında ikinci yeninin bütün şairleri için geçerli olabilecek bir cümle bu. Karakoç, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Cansever, Ece Ayhan, bu insanları hayata bağlayan en önemli şey şiir. Şiir bağlamında da olayı tam olarak şöyle tanımlamak lazım. Büyük şair şiiri için yaşar. Hayatta başarı anlamında bunun önüne geçebilecek hiçbir şey yoktur. Onun hayatının
merkezi
odak noktası, en büyük tutkusu şiirdir. Bunu şiirle de sınırlamamak lazım. Bütün sanatlar için, başta edebiyat olmak üzere, geçer büyük sanatçılar için ama büyük şairler için geçerli olabilecek bir şeydir bu. Sadece şiir için yaşarlar. İçerik olarak bu ikinci yeni kuran merkez şairlerin şiirlerine baktığımızda, arka plana hayat hikayelerini yerleştirdiğimizde de biz bütün hayatlarının şiir için, şiire adanmış, şiirle dolu olduğunu görüyoruz. Edip Cansever de bu biraz daha ileri boyuttadır. Bir tür memuriyet, işçilik olarak bile düşünebiliriz Edip Cansever özelinde. Cemal Süreya Cansever'in yakın arkadaşlarından birisi olduğu için onun günlük yaşam temposunu, tarzını herkesten daha iyi bilerek bu cümleyi kurmuştur muhakkak. Yani sabahleyin kalktığında Edip Cansever tıpkı işe gidercesine masaya oturup belirli bir saat, belirli bir ölçüde şiir çalışan, daha sonra günlük hayatına başlayan bir kişi. Bunu yapabilmek, bu uğurda yaşayabilmek tek başına bir değer.
Evet, şimdi gelelim bugünkü konuşacağımız şiire. Şiirin adı Çağrılmayan Yakup. Edip Cansever bu şiirinde çağrılmayan diye nitelediği bir figür olan Yakup özelinde modern bireyin varoluş problemini, onun yalnızlığını, trajedisini, yabancılaşma bağlamında kurduğu imgelerle ele alarak şiirde birey algısını temel alıyor.
Evet.
Şimdi bu yaklaşımla şiire bir giriş yapalım değerli hocam.
Evet, Çağrılmayan Yakup Edip Cansever'in 8. veya 9. kitabı. Siz programın girişinde söylediğiniz gibi 1966'da yayımlanmış. 1966'da 8. kitaba ulaşmak tabii ki o biraz önce söylediğimiz üretkenlik bağlamında altı çizilmesi gereken
en somut örneği diyebiliriz.
Evet, bir husus. Aslında en somut örneği. Bir önceki sorunun cevabını şimdi somut olarak daha vermiş olduk. Modern bireyin varoluş problemi, onun yalnızlığı ve trajedisi dediniz. Bu şiir Türk şiirinde bu ifadeleri en iyi karşılayan şiirlerden birisi. Şiire tutkun okuyucunun en çok okuduğu, bildiği, sevdiği şiirlerden birisi. Tabii ki Çağrılmayan Yakup'un bütününü gözettiğimizde bir birey, yani insan profili tiplemesi var. Bu insanın temel sorunlarından birisi olarak kendini ortaya koyma, somutlama, gerçekleştirme biçimi olarak varoluş meselesi var. Şöyle başlayabiliriz. Bir kere bu insanın adı Çağrılmayan Yakup. Yani Yakup'un yerine biz başka isimler de düşünebiliriz. Fakat tanımlayıcı unsur çağrılmamak. Şimdi mesela çağrılmamak üzerine düşünelim. Çağrılmadığınız zaman siz bir kere tek başınasınız, yalnızsınız, kimsesizsiniz. Zaten şiirin içinde bir yerinde şöyle bir mısra var. Ben diyor hayatım boyunca hiç çağrılmadım. Keşke bir defa çağrılsaydım, arkamı dönüp baksaydım, beni çağıran kişiyle iletişime geçseydim ve benim için hayat başlasaydı. Ve beni bu çağrılmamaktan yapılmış beni değiştirseydi bu çağrı. Bu çağrıya hiç muhatap olmamış bir kişiyim ben diyor. Modern birey tanımlaması yapabiliriz buradan hareketle. Modern bireyi ortaya çıkaran temeldeki husus da büyük şehir olgusu ve şehirdeki günlük yaşam temposu, çalışma hayatıdır. Bence büyük şehirde insanın insanla tanışması, arkadaş olması zordur. Bir çevre edinmesi zordur. Büyük şehirde yaşayan insanlar olarak hani kimse kimsenin umurunda değil gibi bir cümle kurulur. Küçük yerleri düşünelim. Kasabaları, ilçeleri düşünelim. İnsanların hepsi birbirini tanır. Çağrı bağlamında düşündüğümüzde, yani işte düğün olsun, cenaze olsun, hatta işte sokaktan çıkıp mahallenin kahvesinde oturmak olsun, herkes birbirini tanır. ve bütün işler adeta el birliğiyle yapılır. Şehirde ise yalnızsınız veya birkaç kişiyle sınırlısınız. Örneğin benim dikkatimi çeken sahnelerden birisi Batı filmlerinde veya dizilerinde bir cenaze sahnesi oluyor. Ölen kişi mezarlıkta defnediliyor. Yani 7-8 kişi bu iş yerindeki arkadaşlarıyla veya evlerine gelip giden bir iki aileyle sınırlı küçük bir kalabalık. Buna kadar ölüm en önemli olay kişinin hayatında. Ama cenaze merasiminiz de bu. Bununla sınırlı. Çağrılmayan Yakup da insanın yalnızlığını en güzel ifade eden şiirlerden birisi. Fakat varoluş problemi açısından bu şiire baktığımız zaman karşımıza hem Türk şiirinin temel meselelerinden biri çıkıyor, hem Edip Cansever'in temel meselelerinden biri çıkıyor bence. Şiirin bir yerinde Tanrı'ya ilişkin bir
Tanrı'nın ayak izleri
mısra geçiyordu. Var. Evet. Oraya geliş sürecini hatırlıyorum şimdi şiirin. Şöyle ifadeler var. Bireyin kendini konumlaması açısından, yani hayat içerisinde kendini tanımlaması açısından. Edip Cansever'in ne gelir elimizden insan olmaktan başka şeklinde bir mısrası daha var. Başka şiirlerinden birinde geçen. Adeta o mısrayı açıklarcasına bizim diyor elimizden insan olmaktan başka hiçbir şey gelmez. Ne demek bu? İnsan iyi de yapsın, kötü de yapsın eşittir insandır. İnsan ne yaparsa yapsın insandır ve sadece bununla yetinmek gerekir. Yani bizi yargılayan iyi, doğru, kötü, yanlış gibi normlardan bağımsız, sadece insan olmakla yetinen bir kişi olmak istiyorum ben diyor. Ama bu ifadelerin dile getirildiği bölümün sonu biraz önce söylediğiniz mısrayla bitiyor. Aslında temel sorun hakikat. Kişiyi temelden tanımlayan o büyük hakikat dediğimiz noktaya veya meseleye ulaşmak veya o mesele karşısındaki bireyin duruşu. Şiirin diğer bir yerinde de cezasız kalmak istiyorum gibi bir ifadesi var. Yani beni iyi kötü gibi normlarla değerlendirme ölçütleriyle yargılamayın anlamına gelebilecek bir şey. Bu aslında modern insanın, modern bireyin hakikat karşısındaki temel açmazlarından birisi. Şiirimizin buna bir cevabının olması lazım. İnsan için bu cevap, yani Edip Cansever'in önerisiyle insan olmakla yetinmek yeterli midir, değil midir? Bunun bir tartışmasının yapılması lazım. Sezai Karakoç 1950'li yıllarda ikinci yeniye ilişkin birkaç tane gerçekten çok büyük yazılar yazmıştır. Vukufiyeti çok geniş bir perspektife yayılan yazılar yazmıştır. O yazıların birisinde Hükümler Mecellesi değer yargıları çerçevesinden yoksun biçiminde bir tanımlama yapmıştır. Bu modern birey varoluş, hatta yalnızlık, yabancılaşma çerçevesinde temel sorunlardan birisi. Yani şiir sizin önünüze cevabı koymak zorunda değil ama sizi cevaba götüren
yol aslında.
Tabii yol, yani o yola sokmak zorunda en azından. Edip Cansever'in en isteksiz, mesela hakikat karşısında en isteksiz görünen örneklerinden birisi olarak biz o mısraları, bölümleri andık ama burada bile şiir Tanrı'nın ayak izleri biçiminde bitiyor ve bu mısra birkaç kez tekrarlanıyor yanılmıyorsam o bölümün finalinde. Buradan aslında insan temelde kaçamaz. Bunun da göstergesi diyebiliriz.
Değerli hocam, izninizle şimdi Çağrılmayan Yakup şiirinden bir bölüm dinleyelim. Sonra söyleşimize devam edeceğiz.
Çağrılmayan Yakup, Edip Cansever. Kurbağalara bakmaktan geliyorum, dedi Yakup. Bunu kendine 3 kere söyledi. Onlar ki kalabalıktılar. kurbağalar. O kadar çoktular ki doğrusu ben şaşırdım. Ben, yani Yakup, her türlü çağrılmanın olağan şekli. Daha hiç çağrılmadım. Biri olsun Yakup diye seslenmedi hiç. Yakup diye seslenmedi ki dönüp arkama bakayım. Ve içimden durgun ve çürük bir suyu düşüreyim. Ceplerimdeki eskimiş kağıt parçalarını atayım. Sonra bir güzel yıkanayım da. Ben size demedim mi? Evet, kurbağalara bakmaktan geliyorum. Sanki böyle niye ben oradan geliyorum? Telaşlı, açgözlü kurbağalara bakmaktan. Bilmiyorum. Ben, yani Yusuf. Yusuf mu dedim? Hayır, Yakup. Bazen karıştırıyorum ya. Çok uzun bir gündü. Sonra bu çok uzun günün sıcak bir günü, kediler kırmızı alevler halinde koşuyordu. Onlar işte hep boyuna koşuyordu. Birileri çıkıyordu oradan buradan. Hiç çıkmamak halinde ve ölgün birileri çıkıyordu. Geceden kalma bir lamba yanıyordu. Açık bir pencerenin sokağa doğru içinde. Bu uyum korkunçtur Yakup. Yakup'un olması korkunçluğudur bu. Dünyanın insana doğru içinde. Yakup. Buradayım. Yani ben. Evet, geliyorum. Lambayı söndürmesinler. Geliyorum. Siz bütün lambaları yakın. Evet. Ben, yani Yusuf. Yusuf mu dedim? Hayır. Yakup. Bazen karıştırıyorum. Ve kendine bilinmeyenler yaratan Yakup'um ben. İyi ya, durduğum bir gündü. Diyorum bütün ilgiler sizin olsun. Her türlü bir şeyler sizin olsun. Ben artık hep böyle istiyorum, ayıp değil ya. Durduğum bir gündü. Diyorum yüzümü göğe doğurduğum bir gündü. Ve yaşar gibi kaldığım bir yaşama içinde. Ve yollarda ölü baykuşlar bulduğum. Bir ölünün günü boyayan renginde. Çürük evler bulduğum, içleri sonsuz kayalar. Kayalardan dondurmalar sorduğum. Ben, yani Yakup. Yakup'un hiç çağrılmamış şekli. Kim bilir ne diyordu bir baykuş yaratıldığına, bir baykuş tarafından. Ve bütün baykuşlar, o bütün baykuşların arasında ne oluyordu? Ben ne oluyordum? Bütün iskemleler ağır ve hastalıklı. Bir gidip bir geliyordum kendimi aptallaşarak. Bunu Yakup söyledi. Dedi ki, çünkü herkes Yakup'u yaşıyordu. Bense çöllerden ve kızgın güneşlerden icatlar yapıyordum. Kızgın kağıtların üstüne. Ve alevler halinde dünya bana dokunuyordu. Bir otobüse bindiğim, biletçinin bilet bile kesmek istemediği ben kendimi koruyordum. Bunu bana Yakup söyledi. Öyle bir Yakup ki bu, onca din kitaplarının sözünü bile etmediği, kimsenin sözünü bile etmediği bir Yakup. Ben bunu hep biliyorum. Bunu hep biliyorum ve işte özgürüm. Cezasız duruyorum.
Kurbağalara bakmaktan geliyorum dedi Yakup, bunu kendine 3 kere söyledi. Onlar ki kalabalıktılar, kurbağalar. O kadar çoktular ki doğrusu ben şaşırdım dizelerinde. Kurbağalar metaforuyla kastedilen şey tam olarak nedir değerli hocam? Öteki bir grubu mu temsil eden bir düşünceyle yaklaşılmış acaba?
Kurbağalar şiirde konuşan öznenin, yani Yakup'un dışındaki herkes, insanları kastediyor. Toplumu kastediyor. Sokağa çıktığımızda etrafımızda akan kalabalık. Kurbağalar ifadesinin çünkü ilk çağrışımlarından birisi de kalabalık.
Pek de iyi söz etmiyor kurbağalardan.
Evet, biraz elit bir bakış açısı var. kendi öneminin altını çizen, buna karşılık dışarıyı küçümseyen bir yaklaşım var. Fakat şiirin içinde üstelik bir iki yerde kendini Yakuplardan biri, Yakuplardan bir Yakup gibi de konumluyor. Aslında o kurbağalardan bağımsız birisi değilim, ben de onlardan birisiyim gibi de algılanabilir, öyle değil mi? Yani sürekli işte kurbağaları dışlaştırarak konuşuyor.
Şöyle bir mısra var hocam. Yoruldum, bunu sanki biri söyledi, Yakup'un biri.
Evet, mesela bu çok güzel bir örnek. Biz şimdi şiirde konuşan kişi veya şair kurbağalar hakkında şöyle şöyle konuşuyor diye konuşabiliriz. Çünkü şiir buna izin veren bir yapıda. Ama ayrıntılı okumaya tabi tuttuğumuzda konuşan öznenin de aslında onlardan birisi olduğu ortaya çıkıyor. Şiirde 3 tane temel kelime var. Aynı zamanda en çok geçen kelimeler bunlar. Yakup, çağrılmamak ve kurbağalar.
Kurbağalara bakmaktan gelmesi.
Evet. Biz aslında kurbağaları şehir eleştirisi, şehir insanı eleştirisi, modern insan eleştirisi olarak da okuyabiliriz. Kurbağaları kafamızda bu başlık bağlamında bir profil ortaya çıkarmaya çalıştığımızda nelerle, hangi vasıflarıyla tanımlıyorsak bunlar bir eleştiri anlamına geliyor aynı zamanda. Yani biraz incir çekirdeğini doldurmayan meselelerle uğraşan, önemsiz işleri kendisine adeta sığınak yapan, hayhu içerisinde vaktini geçiren insanlar olarak tanımlayabiliriz. Ne diyordu İsmet Özel? Çığlıklardan çadır yapmak şanı bizdedir. İşte bizimdir yerlere tükürülmeyen yerler gibi. Yani şehir insanı eleştirisi. Tabii İsmet Özel'in eleştirisi daha içi dolu ve somut. Daha belirsiz ve genele yayılmış Edip Cansever'inki. Fakat şiiri biz bir okuyucu olarak ve tırnak içinde modern birey olarak baştan sona okuduğumuzda kurbağalara ilişkin söylediği her şeye katılıyoruz. Öyle değil mi?
Telaşlı halleri,
yani
kural koymaları.
Yani kendimizi hiç kurbağalarla özdeşleştirmiyoruz.
Evet.
Tam tersine evet böyle haklı diyerek şaire hak veriyoruz. Bu da biraz önceki hakikat meselesiyle bağlantılandırırsak bu konuyu modern insanın temel sorunlarından birisine işaret eder.
Hocam şiirde Yakup ve Yusuf isimlerinin bir arada kullanılması evet. da oldukça dikkat çekici. Bu konuya da temas edelim. Evet. Yakup'un ismini Yusuf'la karıştırması akla ister istemez Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakup kıssasını getiriyor. Oğlu Yusuf'un başına gelenler dolayısıyla edebiyatta gam ve kaygı sembolü olan Yakup peygamberle şiirde hikayesi anlatılan Yakup arasında bir ortak bağ kurulabilir mi?
Yakup ve Yusuf isimlerinin Yusuf'tan dolayı özellikle bilinçli seçildiğini varsayabiliriz. Fakat tarihimizde hem din literatürümüzde hem toplum olarak bizim aşina olduğumuz geleneksel yapımızda Yakup ve Yusuf isimlerinin çağrışımları ile bu şiirde geçen Yakup ve Yusuf isimlerinin bir bağlantısı yok bence. Fakat bunu bile bile, çünkü ya Yusuf kelimesi yerine başka bir kelime, başka bir isim kullansaydı, biz o zaman bu sizin sorunuzdaki bağlantıyı düşünmeyecektik. Burada hem o bağlantıyı düşündürmek, hem o bağlantıya yaslanmamak gibi bir özellik var. Mesela rahatça bu Yakup ve Yusuf isimleri bizi Tevrat'a da gönderebilir. Çünkü ikinci yeninin beslenme kaynakları arasında Tevrat da vardır, İncil de vardır. Çağdaş insanın, tırnak içinde batılı insanın beslenme kaynaklarını neredeyse birebir izleyen bir yaklaşım da söz konusudur ikinci yeni bağlamında.
Dramatik şiirin...
Mesela bir yerde biri Yakup dedi ama Yusuf mu dedi yoksa ben Yusuf muyum diye ha Yakup ha Yusuf.
Evet, bazen karıştırıyorum evet, diyor. Bazen ben yani Yusuf.
Evet.
Yusuf mu dedim, hayır Yakup şeklinde evet. çok sayıda mısra evet. var şiirde.
Evet.
Peki, dramatik şiirin imkanlarıyla birlikte şiirsel bir öykülemeyi ön plana çıkarmıştır diyebilir miyiz bu şiir için?
Evet, Edip Cansever dramatik monoloğun en iyi örneklerini veren şairdir cümlesini bile kurabiliriz. Yani tek başına örneklenebilir Edip Cansever'le diyebiliriz. Edip Cansever'in birçok şiiri tıpkı çağrılmayan Yakup'ta olduğu gibi bir hikayeye dayanır, bir ben söylemi, bir karakter oluşturma, o karakterin ağzından o hikayeyi yansıtma söz konusudur. Mesela ben Ruhi Bey nasılım hatırladıklarımdan birisi şu an için. Çağrılmayan Yakup'la birlikte. Fakat biz Cansever şiirini okuduğumuzda teknik olarak en çok dramatik monoloğa, bunun da arka planında bir hikayeye dayandığını rahatça söyleyebiliriz. Fakat hikaye işi, şiir söz konusu olduğunda çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Siz eğer hikayeye yaslanırsanız sadece hikaye anlatmış olursunuz. Böyle bir tehlikesi vardır.
İnce çizgiye dikkat
İnce
etmek
çizgiye
lazım.
İnce çizgiye kesinlikle dikkat etmek lazım. Mesela Cansever'in antisi Cemal Süreya'dır. Onun şiirinde bu anlamda öyküleme dediniz. Yani hikaye neredeyse hiç yok gibidir. Uzun şiirine karşılık kısa şiirdir. Bunlar tercihtir fakat. Ama Cansever yaptığı işi ustaca yapmış, başarmış bir şairdir.
Türk şiirinde bireyin bir sorunsal olarak ele alınması ikinci iniş şiiriyle mi başlar? Modern Türk şiirinde Edip Cansever'in şiiri kadar sorunlu, birden çok konuyu, temayı izle geçiren şiirlere rastlamak mümkün müdür?
Sorunuzu bence ikiye ayırmak lazım. Bir birey sorusu, bir de
konu ve tema kısmı.
Konu ve tema kısmı. Konu ve tema açısından Edip Cansever şiiri tabii ki zengin bir içerik. Çünkü biraz önce ifade ettiğiniz gibi çeşitli hikayeler veya hikayelere yaslanan şiirler var. Roman kelimesini hatırlatacak ölçüde zengin bir kaynak. Bireyin ele alınışı, modern bireyin ele alınışı meselesinde de ancak diğer ikinci yeni şairleri kadar ele almıştır diyebiliriz. Yani biz Kara Koç'ta da, Cemal Süreya'da da, işte Turgut Uyar ve Edip Cansever'de de modern bireyi okuruz. Bütünüyle modern birey özellikle ikinci yeniden itibaren bizim şiirimize gelmiştir. İkinci yeni öncesinde ikinci yeni tarzında modern bireyi ele alma örneği Necip Fazıl'dır. Necip Fazıl'da da şiirinin belirli bir dönemiyle sınırlı kalmıştır. İkinci kitabı Kaldırımlar. Belirli bir ölçüde üçüncü kitap Ben ve Ötesi, hatta Çile şiirini de belirli bir ölçüde ekleyebiliriz buna. Fakat bunların dışında klasik hece şiirimiz olsun, Orhan Veli Garip Akımı olsun, ondan önceki, heceden önceki işte 1910'lu yıllar Birinci Dünya Savaşı sırasında Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Mehmet Akif, Tevfik Fikret dönemleri olsun. Normal bir insan algısı söz konusudur. Yani yalnızlık, işte gurbet, aşk meseleleri bir insan meselesi gibidir. Ama ikinci yeniyle şiirimize gelen birey meselesi bu şairlerdeki insan meselesi değildir. Onlardan daha farklıdır.
Çok teşekkür ediyoruz ben değerli teşekkür hocam ederim. Katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi. Bu hafta da Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Kurbağalara bakmaktan geliyorum. Ben Yakup. Bunu Yakup söyledi. Yıkanmış çamaşırlar duruyordu odamın penceresinde. Gök, işte bu beyazlıktan azıcık alıp veriyordu. Diyebilirim. Bir kırlangıç onu kirletmese ki onlar o kadar çok siyahtırlar ki ben onları hiç sevmem. Ve siyah bir şeyleri ben hiç sevmem. Ve demek ki benim odamda hiç kimseler yoktur. Odamın düşünülmesi halinde bile kimseler yoktur. Biri sanki çarşıya çıkmıştır sürekli bir biçimde. Ve biraz da çarşılar. Ve durmadan satılan o kırık dökükler bitmez ki. Bitmesin. Çünkü bir gün bir boy aynası satın almak istiyorum ben. Kirli ve eski. Bir at arabasının aynaya doğru büyüyen içinde. Onu ben taşıtmak istiyorum. Caddelerin intiharlara doğru büyüyen içinde. Ben, yani Yakup, kurbağalara bakmaktan geliyorum işte. Aç gözlü, mor kurbağalara. Akşama doğru bir dilim ekmek yiyeceğim belki. Bir bardak da süt içeceğim. Sonra bir güzel uyumak istiyorum. Bütün gün çok yoruldum. Ben, gözlükten, taşamurdan ve çarşaflardan ve biraz hiç çağrılmamaktan yapılmış Yakup, uyumak istiyorum. Ve sabah bunları bir bir kendime anlatacağım. Yakup'un gene bir yokluğa doğru büyüyen içinde. Mısra-i Berceste.